Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.
Evet değerli dinleyenler, 5. sanatta bu hafta gene sizlerle birlikteyiz. Umarım iyi bir hafta geçmiştir diyelim. Önümüzdeki yarım saat, bazen dakikalar önemli oluyor malum. İyi geçmesini temenni edelim. Kültürle, sanatla, dopdolu ve haz aldığımız dakikalar olmasını temenni edelim. Ben Selami Güder, bu duygularla sizleri tekrar selamlayarak programıma başlamak istiyorum.
Benim düşüncem.
Değerli dinleyenler, bu hafta sizlerle benim düşüncemde kültürel mirası konuşmak istiyorum. Bir yazı okumuştum, yazarların mirasçıları kimlerdir, yazarların varisleri kimlerdir diye. Güzel bir çalışmaydı. Tabii ilk akla gelen yasal varisler oluyor. Elbette yasal varisler olarak mirasta hakkımız var. Bunun gibi kültürel miras dediğimizde de öncelikle şunu belirtmek isterim. Miras dediğimizde tabii hepimizin yüzü gülüyor. Bir yerden miras kalması güzel bir şey. Hepimiz böyle mirasların kalmasını bekliyoruz. Mirasla beraber akla gelmesi gereken konulardan bir tanesi de tereke konusu var malum. Yani hem miras hem tereke konusunu birlikte ele almak lazım. Niye ele almak lazım? Çünkü miras dediğimizde alın teri dökülmeden babadan atadan kalan servet akla geliyor. Dolayısıyla miras dendiğinde hepimizin yüzünde şöyle bir gülücükler açıyor. Ama babadan kalan atadan kalan mirasla birlikte bir de tereke var. Yani demek istemem şu ki, evet ya bu tür zenginlikler kalacaktır. Bu dünyanın kuralı kaidesi budur. Bize babamızdan bir şeyler kalmıştır. Çocuklarımıza da bizden bir şeyler kalacaktır. Bizden sonraki kuşaklara da bir şeyler bırakmak esastır o anlamda. Fakat bununla beraber miras dendiğinde bir mirasın sorumluluk yüklediğini de unutmamak gerekir. Yani miras yediler gibi olmamak lazım, har vurup harman savurmamak lazım. Her miras beraberinde aynı zamanda bir sorumluluk yüklemektedir. Neden bunu özellikle altını çizmek gerekiyor değerli dinleyenler? Farz edelim ki bir servetten de bahsediyor olsak, eğer bu servete, babamızdan kalan servete tamamen miras yedi mantığıyla yaklaşırsak, bu gözle bakarsak, elde avuçta bir süre sonra hiçbir şey kalmaması da mümkün. Bu tarz miras yedilik toplumda tasvip edilen, onanan bir durum değildir. Miras yedilik biraz da eleştirel yaklaşılarak bu konuya biraz eleştirilir bu konu, daha doğrusu Türkçesi. Hal böyle olunca da mirasla beraber elbette her miras beraberinde sorumluluk duygusunu da getirir. Atalarımıza karşı, bize bu mirası bırakanlara karşı bir sorumluluğumuz olduğu gibi bizatihi bu bırakılan mirasa karşı da sorumluluğumuz vardır. Bunları tamamen tüketmek durumunda değiliz. Bu mirası daha da geliştirerek bizden sonraki nesillere, kuşaklara, çocuklarımıza aktarmakta durumundayız. Her şeyden önce dünyayı, vatanı, milleti, toprağı bu anlamda kültürel değerleri bizden sonraki kuşaklara aktarmak gibi bir görevimiz, bir sorumluluğumuz var. Hele ki vatan söz konusu olduğunda, hele ki kültürel değerler ve kültürel miras, kültürel zenginlikler söz konusu olduğu vakit elbette ki bizden sonraki nesillere, çocuklarımıza bunu eksiksiz, noksansız aktarmak gibi bir sorumluluğumuz var sevgili dinleyenler. Yani bu bir parasal değeri olsa da olmasa da, çünkü bazen kültürel miras, insani miraslar parasal değerden çok daha büyük anlamlar ifade ediyor. Para pul geliyor geçiyor ama kültür yüzyıllarca yaşamaya devam ediyor ve yaşatmaya da devam ediyor. Dolayısıyla kültürel miras bizi var eden unsurların başında geldiği için özellikle bunu geliştirmek gibi bir sorumluluğumuz var. Değerli dinleyenler, kültürel miras da bu sadece bizatihi babamızdan kalan değil, atalarımızdan kalandır. Yani ne anlama geliyor? Bir kişinin oluşturduğu bir kültürel değerden bahsetmiyoruz. Nesillerin oluşturduğu, çağların oluşturduğu bir kültürel değerden ve mirastan bahsediyoruz. Ve gerçek manada bizi biz yapan bir hazine değerinden bahsediyoruz. Farz edelim ki yani atalarımızdan elbette parasal değeri olan şeylerin kalması da güzeldir. Yani hani kim inkar edebilir? Bunu da isteriz. Fakat bununla beraber parasal değeri olan bir şey mi, kültürel değeri olan bir şey mi daha iyidir, daha evladır diye baktığımız vakit emin olun, inanın ki kültürel anlamda daha kıymetli olanın kalması miras bakımından, değer bakımından bizim için daha önemlidir sevgili dinleyenler. Bu mirası geliştirmek gibi bir sorumluluktan bahsetmiştik. Bunu geliştirmenin yolu nedir dersek, her şeyden önce bu mirasa sahip çıkmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu mirasın özüne, ruhuna uygun hareket etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Ve bunu gelecek kuşaklara aktarmak gibi bir sorumluluğumuz var. Sevgili dinleyenler, genelde miras dendiği vakit hoyrat yaklaşır. Hani alın teri akıtarak kazandığımız bir şeyi harcarken daha dikkatli oluruz. Fakat babadan kalma şeyi harcarken daha har vurup harman savururuz. Şimdi miras dendiğinde de buna böyle yaklaşmamak lazım. Elbette ki atalarımızdan kalan şeyin bir hatıra değeri de vardır. Bir kültürel zenginlik bakımından da bir değeri vardır. Ve bu topraklara ait bir değeri ifade ettiği için çok daha kıymetli bir şeyden bahsetmiş oluyoruz. Dolayısıyla çok daha kıymetli olanı çok daha özenle muhafaza etmek ve geleceğe aktarmak lazım. Fakat kültürel değerlerin aktarılması dendiği vakit ya bir kargo şirketi vasıtasıyla bu yapılmaz. Bu gelecek kuşaklara nasıl aktarılacaktır? Yani mektup yazarak mı aktaracağız? Yoksa internete yükleyerek mi aktaracağız? Her şeyden önce kültürel değerleri yaşayarak ve yaşatarak aktarmak esas olmalıdır. Çünkü bizi biz yapan değerlerin başında bu gelmektedir. Ve daha geliştirmek için de canlı kültür haline getirmek için de bir takım projelerle bu işe yaklaşmak gerekir. İşin aslına uygun olmayan bir şeyi yaşamak ve yaşatmak giderek zorlaşır. Bir süre sonra arkaik değer haline gelir. Dolayısıyla esas olan bir şeyi yaşamaktır ve yaşatmaktır. Hani tarihi konakları bile eğer biz aslına uygun restore edip içerisinde hayatın aktığı, yaşamın sürdüğü mekanlar haline getirmezsek bir süre sonra arkaik hale gelebiliyor. Asıl olan hayatın içerisinde olan tarihi değerler, kültürel değerler ve hayatın içerisinde bizi yoğuran, bizi geleceğe hazırlayan değerlerin olmasıdır ve bu hale getirilmesidir.
Kitap Dünyam.
Evet değerli dinleyenler, Kitap Dünyam'da bu hafta Sergüzeşt romanından bahsedeceğiz. Biraz Türk romanı dendiği vakit Türk romanının geçmişine vakıf olanların mutlaka bildikleri ve üniversite sınavına hazırlananların da mutlaka bildikleri bir romandan bahsediyoruz. Sami Paşazade Sezai'nin romanıdır bu. Osmanlı'nın son dönemini anlatmaktadır. Ve gerçekçi roman türünde önemli eserlerden bir tanesidir. Evet, kısaca bahsedecek olsak, belki hani aslını bulun okuyun desek bile eski Türkçe ile yazıldığı için sadeleştirilse aslında çok şey kaybetmekte, sadeleştirilmese de belki çok anlamakta güçlük çekilmekte. Dolayısıyla çok pratik değil ki benim size bu romanı bulun okuyun demem çok pratik bir karşı olan bir şey değil. Belki özetlerine bakılabilir, belki bununla alakalı işte kritiklere, eleştirilere, değerlendirmelere bakılabilir. Türk romanının geçmişine de bir katkı olması bakımından kısaca bu romanın özetini de sizlere aktarmak istiyorum. Dilber çok küçük yaşta Kafkasya'dan kaçırılmıştır. Esirlik bir dönemin gerçeklerindendir. Dilber de bu anlamda esir edilmiştir, kaçırılmıştır. Hacı Ömer adındaki esir tüccarı tarafından kaçırılır ve bir mutasarrıfın evine 40 lira gibi o zaman için büyük bir para karşılığında esir olarak verilir. Evin hanımı kaba saba birisidir, çok hoyrattır. Hele ki karşısındaki esir olduğu vakit, esir bir kız olduğu vakit, halbuki Dilber çok güzel bir kızdır. Adından da anlaşılacağı üzere gerçekten bir Dilber'dir. Nadide bir eser gibidir adeta. Fakat evin hanımı belki biraz da bu kıskançlıktan da hareketle Dilber'e karşı hoyratça yaklaşmaktadır. Çok aşırı yüklenmektedir ve Dilber'in adeta canından bezmiştir. Anasından doğduğuna pişman olmuştur Dilber ve bir gün kaçar. O kadar arkasına bakmadan yürür ki yorgun argın bir köşede sokak ortasında düşüp bayılır Dilber. Oradan geçenler tarafından bu görülür ve bir eve alınır. Dilber aslında o eve düştüğünden dolayı çok memnundur da hayatından. Fakat bir süre sonra Dilber'in aslında bir esir kız olduğu anlaşılır ve tekrar evine iade edilir bir önceki eve. Bu defa evden kaçtığı için de hanımının yaklaşımı daha da hoyratlaşmıştır. Adeta Dilber'in hayatı çileye dönmüştür, işkenceye dönmüştür. İyice tahammül edilemez hale gelmiştir. Ve bir süre sonra evin beyi tabi memurdur. Bir başka yere tayini çıktığı için bu esir kızı da beraberlerinde götürmek istemezler ve satarlar. Aslında bu Dilber'in arzu ettiği de bir şey olmuştur. Netice itibariyle kendi hayatı çekilmez bir hale geldiği için Dilber bu satıştan memnundur. Yeni evin küçük beyi diyelim, Celal Bey diye Paris'te 5-6 sene kalmış, ressamlık tahsil etmiş, dönmüş birisidir. Ve Dilber'e aslında yaklaşımları da fena değildir. Fakat bir süre sonra Dilber'le Celal arasında adı konmamış bir duygusal ilişki gelişir. Celal zaman zaman Dilber'i konu mankeni gibi kullanır. Bazen mesela evin prensesi gibi resmini yapar. Bazen bir dilenci kız şekline sokar. O kıyafetlere büründürür ve o şekilde resmini yapar. Ama bir süre sonra Dilber bundan dolayı duygusal da bir kızdır. Çok fazla rencide olur ve bir gün ağladığına şahit olur Celal. Ve akşam gece yatarken odasına girdiği vakit ağlarken o vaziyette uyuyakaldığını görür Dilber'in. Duygusal olarak Celal de bundan etkilenir ve bir süre sonra Dilber'le evlenmek ister. Fakat o günün şartlarında, o günün toplumsal koşullarında bir evin işte Avrupa görmüş küçük beyzadesiyle esir bir kızın evlenmesi çok hoş karşılanmaz. Bu mümkün de olmaz. Çünkü birisi evin küçük prensidir, gerçek manada beyzadedir, Avrupa görmüştür, tahsil görmüştür. Ama öbürü de her ne kadar güzeller güzeli de olsa netice itibariyle evin esir kızıdır. Evin hanımı da bu durumu fark edince oğlunu korumak güdüsüyle de hareket eder ve bir süre sonra Dilber'i başka birisine satar. Ve Dilber'in yolu ta Mısırlara kadar uzanır. Yani esaret devam etmektedir. Bir türlü işte gönül ilişkisi bir yere varıp sonuçlanmamıştır. Mısır'a kadar uzanmıştır esaret hayatı. Orada da evin konağın ağası durumu fark eder. Bir gün o hüzünlü hali ağanın içine dokunur, içine işler ve Dilber'i konuşturur. Nedir kızım senin derdin diye. Aslında Dilber'in ruh halini anlayacak bir durumdadır. Dilber açılır, durumu aktarır ve ağanın da yardımıyla İstanbul'a kaçırılması söz konusu olur Dilber'in. Fakat tam bu esnada tabii kaçak göçek yollarla kaçırılma söz konusu olacağı için merdivenlerden inerken yaşlı ağa, tabii Dilber'e göre yaşlı ağa düşer ve orada ölür ve Dilber iyice sahipsiz bir vaziyette Mısır'da kalır. Bu durum iyice Dilber'i duygusal olarak sıkıntıya sokmuştur ve bir gün artık iyice tahammül edilemez hale geldiği için Nil'in soğuk sularına kendisini bırakır ve roman da burada biter sevgili dinleyenler. Toplumsal içerikli, gerçekçilik esasına dayalı Osmanlı'nın son dönemini, özellikle son dönemini anlatan ve ilk Türk romanlarından olan bu eser Türk romancılığında önemli bir yere sahiptir değerli dinleyenler. Fakat demin de dediğim gibi bulun okuyun demem çok mümkün olmadığı için benim özet aktarımdan bir fikir sahibi olduysanız ne mutlu bize sevgili dinleyenler.
Kültür, sanat.
Değerli dinleyenler, kültür sanatta sizlere okumakla alakalı, kitapla alakalı bir takım verilerden bahsetmiş olacağız. Kütüphanelerden 25 milyon kişi yararlandı diyeceğiz ilk haberde. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı halk kütüphanelerinden yararlanan kullanıcı sayısı 2017 sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yaklaşık %6 oranında artarak 25 milyon 91 bin kişiye ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü öncülüğünde kütüphanelerden daha fazla vatandaşın yararlanması, kütüphanelerin günün her saati hizmet veren, yaşayan alanlara dönüştürmesine yönelik çalışmalar da bir taraftan devam ediyor. Türkiye genelinde 1150 halk kütüphanesi, 552 üniversite kütüphanesi ve 1245'i Milli Eğitim Bakanlığı çocukların hem okuyup hem de hayal dünyalarını geliştirmesine dönük olarak başlatılan Z kütüphaneler olmak üzere toplam 27.283 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi var ve bir milli kütüphane var sevgili dinleyenler. Ankara'daki Balgat'ın girişinde bir milli kütüphanemiz var. Bir de hemen ötesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şimdi büyük bir kütüphane yapılıyor. Kütüphanelere önem vermek, kitaba önem vermek, okumaya önem vermek gerekiyor. En önemli hani kültürel aktivite ve kültürün taşınmasına dönük en önemli aktivitelerden bir tanesi okumak sevgili dinleyenler. Ve okumadan da hiçbir şey olmuyor. Hani hep çocuklarımıza aman oku oğlum, aman oku kızım diyoruz ama bu sadece bir lise bitirmek, sadece bir üniversite bitirmek demek değil. En önce biz okuyacağız, ne okuyacağız? Yani ne istiyorsak, roman okuyalım, hikaye okuyalım, şiir okuyalım, tarih okuyalım veya daha bilimsel kitaplar okuyalım, özgeçmiş kitaplar okuyalım. Ne istiyorsak. Önemli olan burada okumak sevgili dinleyenler. Özellikle buna vurgu yapmak istiyorum bir kez daha. Evet, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nün istatistiklerine göre halk kütüphanelerinde devam eden yapılandırma ve onarım çalışmalarına karşın kütüphanelerden yararlanan kullanıcı sayısında dikkat çekici artışlar var. Elhamdülillah diyelim. Kütüphanelerden yararlanan kullanıcı sayısı 2017'de bir önceki yıla %6 artmış bahsetmiştik ve toplam 25 milyon 91 bin kişiye ulaşmış. Halk kütüphanelerinde 2016'da 1 milyon 697 bin 90 olan üye sayısı ise 2017'de yaklaşık %30 artışla 2 milyon 201 bine ulaşmış vaziyette sevgili dinleyenler. Önemli projelerden bir tanesi de Kültür Turizm Bakanlığı 180 günlük eylem planı hazırlamış bu konuda ve 7 gün 24 saat esasına dayalı, kütüphanelerin açık kalması esasına dayalı bir proje hazırlığı var. Ve bu bittiği vakitte 24 saat kütüphanelere erişim imkanı olacak ve oradan hem kitap alma, belki ödünç kitap alma konusunda, hem orada bizatihi kitap alıp okuma konusunda, bu hizmetlerden yararlanma konusunda bu proje tamamlandığı vakit yararlanmak mümkün olacak. Evet değerli dinleyenler, bir diğer konu gene kitapla bağlantılı. 2018'in kitap kurtları belirlendi diyeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı 7 ile 64 yaş arasındaki 8 kitap kurdu ve farklı hikayeleriyle yaşamları belgesele konu edilen 4 sıra dışı okuru belirledi diyeceğiz. En çok kitap ödünç alan okuyucuların 6'sını 7 ile 12 yaş aralığındaki çocuklar oluşturuyor. Bir de çocuklar okumuyor diyoruz ama demek ki okuyanlar var sevgili dinleyenler. En çok kitap ödünç alıp okuyan kişi 7 yaşındaki Nar Cömert isimli okuyucu olmuş. 12 yaşındaki Elif Sude Akkuş da gene Sincan İlçe Kütüphanesi'nden yararlanmış ve 230 kitap okumuş sevgili dinleyenler. Bir yılda demek ki 230 kitap, bravo demek düşüyor bize de. Bir diğer ilginç haber, bu haberin ayrıntısı daha doğrusu, 64 yaşındaki Nuri Şahin, Keçiören Cemil Meriççi Halk Kütüphanesi'nden aldığı 200 kitabı, 10 yaşındaki Tuğba Cantürk, Mamak İlçe Kütüphanesi'nden aldığı 105 kitabı, 10 yaşındaki Mehmet Yavuz Ünal, Ayaş İlçe Kütüphanesi'nden aldığı 101 kitabı okuyarak bu yılın kitap kurtları arasına girmiş değerli dinleyenler. Kitap haftasında bu kitap kurtları ödüllendirildi. Bu arada 11 yaşındaki kitap kurdundan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderildi. Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan sıra dışı halk kütüphanesi kullanıcılarını anlatan belgeselin gösterimi de yapıldı. Burada tabii Kültür Bakanı da hediyeler takdim etti. Ve Mardin'de yaşayan 11 yaşında kitap kurdu Emine Zehra Sonkaya, kitap sevgisi ve konuşmalarıyla büyük beğeni topladı. Sahnede ödülünü Bakan Kurtulmuş'un elinden aldı ve Cumhurbaşkanı'na iletilmek üzere de bir mektup bıraktı değerli dinleyenler. Teşvik olacaksa biz de buradan TRT mikrofonlarından geldiğini tebrik edelim, kutlayalım. Gerçekten yıl içerisinde 230 kitap okumak dile kolay. Ki kaldı ki sadece herhalde İl Halk Kütüphanesi'nden kitap olarak da okumuyordur. Aynı zamanda bu kardeşlerimiz okuldan aldıkları kitaplar veya böyle çocuklara, tabi babaları da ödül olarak kitaplar almaktadır. Yani üst üste koyduğumuz vakit kütüphaneden aldığı kitap sayısı 230 olmakla beraber belki de 300 kitap okumuştur. Ben şahsen öyle bakıyorum. Dolayısıyla bir kez daha buradan tebrik ediyoruz.
Dizelerden.
Sevgili dinleyenler, dizelerden köşemize geldi sıra. Nilgün Doruk bu hafta benden bir şiir seslendirecek. Ben de merak ediyorum. Tabii bahar geldiği vakit hani aşk ve bu tür duygular adeta tomurcuk açar. Ben de bu temayı diyelim ki ele alan, işleyen bir şiir kaleme almıştım. Umarım beğenirsiniz. Nilgün Doruk seslendirince daha bir beğeni oluyor ama şiirsel olarak da bir değeri vardır, beğenirsiniz diye umuyorum. Ve bunun üzerine tabii söz söylemeyeceğim. Gelecek hafta tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.
Baharda uyanmaktır aşk, gözlerini ovuşturarak ıslanmak ya da sırasıkla. Yazın çöllerde mecnun olmak, çatlamak yağmura hasret toprak gibi pare pare. Güzün hüzündür, kışın teslimiyet biçare ve benzemez hiçbir şeye. Kefen içinde beyaz ölüm gibi donuk bir gülümseme. Yeni tomurcuklanan şebnem ya da bir damla yaş gibidir aşk. Güzün, hüzün bir başkadır. Kışın, kaşın kirpiğin arasına gizlenmiş, yüzün tam ortasına buz gibi bir gülümseme, kanını donduran ölümün. Bahara açtın gözünü, sen iyi ki kışa varmadın gülüm. Son kertedeyiz artık, yok ötesi bir tık. Sevda içre gülümseyen güneşe atılıyor kalbim yanmalara. Aşktan başka neyim var senden başka? Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.